yaşamlarıyla iz bırakarak tarihimize değer katmış yürekli kadınların etkileyici hayat öyküleri. Efsane Kadınların Portresi başlıyor.
Afet İnan.
Takvimler 1908 yılını gösterirken Selanik'te dünyaya gözlerini açtı Afet. Annesi Şehzane Hanım, babası Yüksek Ziraat Mektebi mezunu ve orman müfettişi İsmail Hakkı Bey'di. Afet'in Adapazarı'ndaki ilkokula başladığı yıl Balkan Savaşı'nın bütün etkileri hissediliyordu. Bu güç durum Afet ve ailesini kısa sürede pek çok şehre taşınmak zorunda bıraktı. Tek zorluk bu değildi elbette. Ne yazık ki henüz 7 yaşındayken annesini veremden dolayı kaybetti küçük Afet. Buna rağmen içinde bulunduğu dünyayı daha güzel hale getirebilmenin tek yolunun okuyup meslek sahibi olmaktan geçtiğini o yaşlarda anladı. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerini bin bir zorlukla geçirdikten sonra Cumhuriyet'in ışığını dört bir yana taşıma emeliyle Bursa Kız Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Yaşamının dönüm noktalarından biri de bu yıllarda gerçekleşti. İzmir Reddi İlhak Okulu'na atanan Afet, o vakitlerde İzmir'i ziyarete gelen Mustafa Kemal Atatürk'le tanıştı. "Sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olup dönünüz." diyerek pek çok Türk gencini Avrupa'ya göndererek bilim ve sanata dair ufuklarının açılmasını sağlayan ve beyinleri bilgiyle dolu geri dönen o gençlere temeli yeni atılan Türkiye Cumhuriyeti'ne faydalı olmaları gerektiği bilincini aşılayan Atatürk'ün geleceğini parlak gördüğü gençlerden biri de Afet'ti. Atatürk, Afet'le ilk karşılaştığı o anı şu şekilde anlattı. "Ailesi Selanik'te bizim aileyle akraba denecek kadar yakındır. Kendisine İzmir'de rastladığıma çok sevindim. Okumaya çok düşkün fakat eğitimini ilerletmeye olanak bulamıyormuş. Kızım olmayı kabul etti. Ankara'ya gelecek, öğretmenlik yapacak. Ben de eğitimini yükseltmek olanağı sağlayacağım." Afet bu vesileyle İsviçre'nin Lozan şehrine giderek yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin bulunduğu Rochemont adındaki yatılı okulda dersler vermeye başladı. Bu sayede Fransızca öğrendi ve öğretmenlik mesleğini de başarıyla sürdürdü. Daha sonra 1927 yılına gelindiğinde Türkiye'ye dönen Afet, büyük nutkun düzeltmelerini yapmak üzere Atatürk'le görüşmeler yaptı. Aynı zamanda Ankara Musiki Muallim Mektebi'nde tarih ve yurt bilgisi dersleri vermeye başlayan Afet, bir gün öğrencilerine seçim konusu üzerine bir deney yaptırdı. Her öğrenci sınıf başkanı seçiminde oy kullandı. Ancak bir erkek öğrenci bu duruma karşı çıkarak, "Var olan yasanın bize öğrettiğine göre kadınların oy verme hakkı yoktur," dedi. Bunun üzerine Afet, aynı gün Atatürk'e ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya kadınların seçme seçilme hakkının olmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü anlattı. Kadın hakları konusunda çok duyarlı olan Mustafa Kemal de Afet'ten bu konuyu araştırmasını ve tartışmalar için hazırlanmasını istedi. Tüm bu faaliyetler sonrası kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuştukları gün Atatürk'ün isteğiyle bu konuya dair ilk konferans veren kişi de Afet oldu. Nihayetinde kadınlara bu hakkın verilmesi nice ülkeden yıllar önce Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşmiş oldu. Ayrıca yine Ankara Musiki Muallim Mektebi'nde öğretmenlik yaptığı dönemde şöyle bir soruyla karşılaştı Afet, okuduğu bir kitapta. "Türklerin cihan tarihinde en eski çağlardan beri gerçek yeri nedir ve uygarlıkta hizmetleri ne olmuştur?" Şüphesiz Afet'in ileriki yıllarda tarih üzerine yapacağı araştırmaların kökeni bu soruda saklıydı. Hatta Afet bu durumu şöyle açıklamıştı. Atatürk, 1928 yılında İstanbul Üniversitesi'nde okutulan tarih notlarını inceliyordu ve ben de üzerinde işaretler yaptığını görüyordum. O sıralarda H.G. Wells'in Dünya Tarihinin Genel Hatları kitabı dilimize çevrilmiş ve kitap halinde basılmıştı. Bir coğrafya kitabında Türklerin ikinci derecede sayılan bir ırka mensup olduğu yazılıydı. Atatürk'e bu kitabı gösterdim. O sırada Profesör Eugene Pittard'ın Irklar ve Tarih adlı kitabını da almıştım. Oradaki bilgilerse bu coğrafya kitabına uymuyordu. Bir de Türklerin uygarlık alanındaki yapıtlarına Fransız tarih kitaplarında hiç yer verilmemesi, hatta bazen barbar deyimi kullanılarak bir istilacı kavim olarak gösterilmesi dikkatimi çekiyor ve buna üzülüyordum. Atatürk bu iki endişeli sorum karşısında "Hayır, böyle olamaz, bunların üzerinde derhal meşgul olalım" demekle kalmamış, yeni kitaplar getirterek bizzat çalışmaya ve etrafındakileri de çalıştırmaya başlamıştı. Esas konu, Türklerin dünya tarihinde gerçek yeri ve uygarlık dünyasındaki rolleri ne olmuştur sorunuydu. Ve 28 Nisan 1930 günü Atatürk'ün de katıldığı kurultayda Türk tarihinin araştırılması için seçilen merkez heyeti üyelerinden biri de Afet oldu. Türk tarihinin tetkik cemiyetinin önemli isimlerinden biriydi yani. 1935 yılına gelindiğinde Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'ın görevlendirmesiyle 1938 yılına dek Cenevre Üniversitesi'nde Toplumsal ve Ekonomik Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gördü Afet. Aynı yılın 3 Haziran günü ise bir mektup yazdı Afet Mustafa Kemal'e. İşte o mektup. Uzun günler geçti. Yolculuk, yeni üniversite hayatı, yerleşme işleri ve birçok düşünceler hep bu günler içinde yer aldı. Sizden haber aldıkça kuvvet topluyor ve çalışma kudretini kendimde bulabiliyorum. Ankara yolundayken dil teorinizi, tarih ve tarihten önceki zaman içinde düşündüm. İnsan, güneşin aydınlığını ve sıcaklığını yeryüzüne indirdikten sonradır ki kültür sahasında ilerlemiş ve kendi emeğiyle tabiata hakim olabilmiştir. Ateşin keşfi, kültür ışığının parlamasını ve bu suretle dilde tekamülü sağlamıştır. Bu, bir düşüncenin kırıntılarıdır elbette. Çankaya Üniversitesi'nde çalışmalar devam ediyordur. Ben buradaki derslere gelir gelmez başladım. İmtihan için mecburi olan kısımların profesörlerini tanıdım ve derslerime devam ediyorum. Yalnız Profesör Pittard'ın dersini benim seçtiğim bölümde gelecek yıl için olduğu halde onun ısrarı ve benim de isteğim üzerine bu seneden itibaren almaya başladım. Bütün bu profesörlerden birçok bilgiler ve metot öğreneceğime inanıyorum. Bana üniversite kürsüsüne girişim için öğrettiklerinizi burada tamamlamaya uğraşacağım. Kaydolduğum bölümden başka derslere de şimdilik tecrübe için giriyorum. Ancak bir gün derste bir tarih profesörü Türklük üzerinde bilgisizce bir söz kullandı. Rektörün bir lokaldeki toplantısında bu profesörle münakaşa ettim. Bugün aynı profesör seminer konferansları için birçok talebeyle ders yaparken daha önce yaptığı hatayı düzeltti. Pek memnun oldum ben de. Saygıyla ellerinizden öperim. Afiyet. Çalışmalarını sürdürerek 1936 yılında Türk Tarih Kurumu As Başkanı sıfatıyla Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde tarih dersleri vermeye başlayan Afet, her başarısına karşın kendini geliştirmekten de geri durmadı. Doktora tezi sayesinde Türk tarihinin genel durumunu ve antropolojik veriler üzerinde yapılan değerlendirmelere göre Türk milletinin dünya milletleri arasındaki yerini bilimsel temellere göre tespit etti. Bu süreç boyunca Atatürk'le sık sık haberleşerek araştırmasında kaydettiği ilerlemeleri onunla paylaştı. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanı şaşırtacak bir mahiyet alır, diyen Mustafa Kemal'in öncülüğünde araştırmalarını yapmayı sürdüren Afet, liselerde okutulmak üzere 4 ciltlik bir tarih kitabı hazırladı. Buna ilaveten, özellikle tarih, arkeoloji ve antropoloji alanlarında yazılar işlenen Belleten dergisinin yayın hayatına başlamasını sağladı ve bu dergi yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğe mirası olacak tarihi gerçeklerini herkesle paylaşma olanağı getirdi. Bu süreçte Türk Tarih Kurumu'nda tarih çalışmaları yapılarak kurumda yer alan üyelere tarihin çeşitli alanlarına dair konular dağıtılıyor ve her bir kişi konusuyla ilgili araştırmalar yaparak bir sonraki oturumda Atatürk'e hitaben sunum gerçekleştiriyordu. Bu sayede övgüler ve tenkitlerle dolu saatler geçiyor ve herkes bilgi nehrinden kana kana su içmiş oluyordu. İşte Afet de bu kişilerin en başında geliyordu. Ayrıca bu bilgileri kamuoyuna yaymak adına da faaliyetler yapılıyor, halkın görüşleri de alınarak ufuk açıcı bir beyin fırtınası gerçekleşiyordu. Şimdi de 1937 yılına ait bir Atatürk anısını aktarmak istiyorum değerli dinleyiciler. Afet İnan'ın anlatımından aktarıyorum sizlere. 1937 yılının bahar mevsimiydi. Gazi Orman Çiftliği'ne gidiyorduk. Çiftliğin bir parçası meyve bahçesi haline konulmuş, fidanlar sıra sıra dikilmişti. Şimdi gölgeliği ve bol yeşilliğiyle çok güzel olan bu yol boyu, o zamanlar henüz küçük, çelimsiz, ağaçların sıralandığı, yaz mevsiminde dahi pek gölgesi olmayan bir yerdi. Atatürk, bu eski çıplak topraklar üzerindeki meyve bahçesi haline gelmiş olan bu yerlere neşeyle bakıyordu. Şimdi uzun kavak ağaçlarının bulunduğu yol kenarlarında insanlar çalışıyor ve fidanlar dikiyorlardı. Atatürk birden şoföre ''Dur!'' diye bağırdı. Yere indiği vakit orada olanlara ''Burada bir iğde ağacı vardı, o nerede?'' diye sordu. Kimse iğde ağacının nerede olduğunu bilmiyordu. Çünkü orada çalışanlar yenilerini dikmekle meşguldüler. Mustafa Kemal'in biraz evvelki neşesi kalmamıştı. Çünkü çiftliğin ilk çorak günlerinin bir yeşillik hatırası yerinden çıkarılmış ve yok olmuştu. Yol boyunca yürüyerek iğde ağacını aradık. İğde eski ve çelimsiz bir ağaçtı. Fakat yaşayan ve baharda hoş kokularını etrafa saçan güzel bir ağaçtı, diyordu Mustafa Kemal. Çiftlik merkezine gelmiştik. Oraya gezerken iğde ağacının yerinden kimin çıkartmış olduğunu da görmek için ilgili durumda olanlara sorular sorsak da kimse bu küçücük ağaca ne olduğu hakkında bir haber veremedi. Atatürk bu önemsiz gibi görünen işten üzüntü duymuştu. Uyarılarda bulundu, emirler verdi, eski ağaçlar da korunacak ve bakılacaktı. Çünkü o yeşilliğin hasretini İstiklal Savaşı boyunca çok çekmişti. Çankaya'yı oturmak için seçmesindeki neden birkaç büyük kara kavak ağacının bulunmasıydı. Onların rüzgarlı günlerdeki hışırtısından daima zevk duyardı. O gün çiftlik dönüşü uzun boylu ağaçlardan bahsetti. Derken tartışma konumuz şu soru üzerine yoğunlaştı. Coğrafi yöre mi insanlar üzerine tesir yapar, yoksa insanlar mı o yöreye hakim olurlar? Ben tarihi örneklere dayanarak şöyle diyordum. Tabiat büsbütün kısır olursa insan kuvveti ona tesir yapamaz. Atatürk ise insan zekasının her şeyi yapabileceği, tabiata da son derecede hakim olabileceği kanısındaydı. Nihayet şu sonucu kabul ediyorduk. İnsan bütün tarih boyunca tabiatın bazen esiri, bazen de hakim olmuş. Ve bu hal insan topluluklarının medeniyette ilerlemeleriyle paralel olarak gelişmiştir. İşte bu anıdan da anlaşılacağı gibi doğayı çok ama çok seviyordu Mustafa Kemal. Öyle ki 1947 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda şunları söyledi Afet İnan. Atatürk'ün doğa sevgisini hatırladıkça onun anıt kabrinin bol ağaçlarla çevrilmesini ve onlar arasında ebedi uykusunu uyumasını gönülden arzu ediyorum. Atatürk'ün ölümü üzerine manevi babasını kaybetmenin derin hüznünü yaşayan Afet, ulu önderimizin şu sözünü yaşamının her alanına uygulama idealiyle çalışmalarına devam etti. Başarılarda gururu yenmek ve felaketlerde ümitsizliğe dayanmak lazımdır. Ve 1939 yılında Cenevre Üniversitesi'nde doktor çalışmasını tamamladı Afet. Türkiye'ye döndükten sonra da Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş çalışmalarına katıldı. Bugünlerde tanıştığı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Rıfat İnan'la evlendi ve bu mutlu evlilikten Demir ve Arı adında iki çocuğu oldu Afet İnan'ın. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde önce doçentlik, sonra da profesörlük unvanlarını elde ederek medeniyet tarihi, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devrimi ve Türk Kadın Hakları konularında incelemeler yapan saygın bir insan haline geldi. Ve Hacettepe Üniversitesi'nde bu konular hakkında dersler verdi. Haziran 1977'de ise Türkiye Cumhuriyeti Devrim Tarihi Kürsü Başkanı iken kendi isteği üzerine emekli oldu. Ve değerli şahsiyet Afet İnan 7 Haziran 1985 gecesi ne yazık ki hayatını kaybetti. Tarih araştırmalarına getirdiği yenilikçi bakış açısı sayesinde geride onlarca kitap, makale, anı ve inceleme yazısı bırakmakla beraber Atatürk'ün manevi kızı olarak nice insanın yaşamına dokunmayı da başardı. Efsane kadın Afet İnan'ı saygıyla anıyoruz.